Dan İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 31 Ordubehş 1401 Hicri Kameri 19 Şevval 1443 ve miladi 21 Mayıs 2022 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Yeşil Iğdır gazetesi genel yayın yönetmeni Sayın Cabbar Sıktaş ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Amerika'nın Ukrayna'ya yardım kararı üzerine yapı röportaj, İran masasından seçmeler, velayet güneşinden ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Umman'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin komşuluk politikasındaki önceliğe sahip olduğu belirtildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı İran Büyükelçisi ile görüştü. Devrim muhafızları sözcüsü Siyonistler için erken çöküş tahmin edildiğini belirtti. Son 24 saatte koronavirüsten 9 vatandaş daha hayatını kaybetti. Türkiye Cumhurbaşkanı Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı ile görüştü. Ve Rusya Joe Biden ve 962 Amerikalıya yaptırım kararı aldı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Umman Büyükelçisi Ali Necefi Hoşrudi, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Maskat'a yapacağı ziyareti arifesinde yaptığı açıklamada Umman'ın İran'ın komşuluk politikasında önceliğe sahip olduğunu ifade etti. İran'ın Maskat Büyükelçisi Necefi Hoşrudi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bu ülkeyi yapacağı ziyaretten işaretle Umman başta olmak üzere komşuların İran'ın komşuluk politikasında ekonomik ilişkilerin geliştirmesi noktasında önceliğe sahip olduğunu kaydetti. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin geliştirmesi amacı ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık Ali Said'in daveti üzerine üst düzey bir heyetin başkanlığında pazartesi günü Maskat'a gidecek. Cumhurbaşkanı Reisi Umman ziyareti sırasında Umman Sultanı ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Reisi'nin bir günlüğüne yapacağı Umman ziyaretinin gündeminde işbirliği belgesi imzalamak, Umman'daki İranlılar ve Umanlı tacirlerle görüşmek olacaktır. İranlı tacirlerden ve iş adamlarından oluşan 50 kişilik bir heyet, İran ile Umman arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirmesi için zemin hazırlamak üzere geçen hafta Umman'a gitmişti.
İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Cevad Oğci, Maskat'ta Umman Enerji ve Maden Bakanı ile görüştü. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in pazartesi günü Maskat'a yapacağı ziyareti öncesinde Umman'a giden İran Petrol Bakanı Cevad Oğci ve beraberindeki heyet, Umman Enerji ve Maden Bakanı ile görüş taatisinde bulundu. İran ve Umman Enerji Bakanları bu görüşmede iki ülkenin işbirliğinin geliştirilmesi, ortak projeler ve enerji alanında görüş alışverişinde bulundular. Cumhurbaşkanı Reis'in Umman ziyareti sırasında iki ülke arası işbirliği anlaşmalarına imza atılacak.
Yakın zamanda Tahran'ı ziyaret eden Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, yapılan anlaşmaları takip etmek için İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi ile görüştü. Şahin Mustafayev, geçtiğimiz hafta Tahran'da İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Yol ve Şehircilik ve Enerji Bakanları ve Genelkurmay Başkanı ile ayrı ayrı görüşmüş iki ülkenin ortak projeleri ve ortak komisyonu anlaşmalarını takip etmek için görüş tatilinde bulunmuştu. Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı bugün de İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi ile yaptığı görüşmede İran ziyareti ve üst düzey siyasi, iktisadi ve askeri yetkililerle gerçekleştirdi, görüşmelerine verildi ve başarılı olarak niteledi. Azeri yetkili Azerbaycan Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı ve hükümetinin önemli bir dost, kardeş ve komşu ülke olan İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerin sınırsız şekilde gelişmesine dair iradeye sahip olduğunu kaydetti.
Dışişleri Bakanı Ekonomik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Mehdi Seferi, bugün Tahran'da Slovakya Ekonomi Bakanı Jan Orlac ile yaptığı görüşmede ikili işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yaptı. Slovakya Ekonomi Bakanı Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu'na katılmak üzere Tahran'da bulunuyor. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mehdi Seferi, Slovakya Ekonomi Bakanı ile Tahran'da yaptığı görüşmede İran ekonomisinin sahip olduğu büyük potansiyeli işaretle ikili işbirliğinde İran'ın modern teknoloji alanındaki ilerlemelerinin dikkate alınmasına vurgu yaptı. Slovakya Ekonomi Bakanı da iki ülkenin ekonomik potansiyelini yüksek niteleyerek iki ülkenin sanayi, tarım, modern teknoloji ve makine alanlarında iyi işbirliği zeminine sahip olduklarını hatırlattı. Orlic ayrıca küçük ve orta ölçekli firmaların kapasitelerinin ikili işbirliği için önemli niteleyerek ikili ticari münasebetlerin daha da gelişmesini temenni etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin harekat kabiliyetini artıracak Şehit Mahtabi adlı askeri lojistik destek gemisi görüntülendi. Teslim Haber Ajansı'nın bildiğine göre devrim muhafızları donanmasına büyük katkı sağlayacak askeri geminin yapımı son aşamada olduğu ifade ediliyor. Yeni askeri gemi açık denizlerde özellikle Kuzey Hint Okyanusu, Bab-el-Mende Boğazı ve Kızıldeniz'de donanma kuvvetlerine ve savaş gemilerine destek sağlayabilir. Devrim Muhafızları Ordusu, içinde gemi karşıtı füzeler, helikopter, hızlı saldırı botları ve İHA'ların olduğu Şehit Rude'ki adı çok amaçlı savaş gemisi Kasım 2020'de hizmete almıştı. İran ordusunun en büyük askeri gemisi olan Makran, Ocak 2021'de ülke donanması Güney Filosu'nda göreve başlamıştı.
İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Sorumlusu ve Sözcüsü General Ramazan Şerif, Siyonistler için erken çöküşün tahmin edildiğini kaydetti. Devrim Muhafızları Sözcüsü General Ramazan Şerif bugün Kum'da din adamlarından 4000 şehidi anmak için düzenlenen Ulusal Kongre ile ilgili düzenlediği basın toplantısında Siyonistlerin bu rejim ordusunun yenilmez olduğunu ilan ettiklerini, ancak bugün işgal topraklarındaki güvenliğinin gölgelendiğini ve tersine göçün yaşandığına tanıklık ettiklerini söyledi. Yetkili Siyonistler için erken çöküşün tahmin edildiğini, bunun kutsal savunma, İslam inkılabı ve din alimliğinin ilham verici neticesi olduğunu kaydetti. General Sharif Siyonistlerin bölgedeki maceracı eylemleri hakkında ise İran'ın milli çıkarlarının tehlikeye düştüğü her yerde harekete geçerek yanıt vereceklerini, nitekim Erbil'de böyle yapıldığını söyledi. Siyonist rejimin eski başbakanı Ehud Barak, Yedud Aharonot gazetesine yaptığı açıklamada bu rejimin yok olması hakkındaki endişe duyduğunu dile getirdi.
Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın Helmand Nehri'nden kendi su haklarının teminine hukuki kanallardan takip ettiklerini söyledi. Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade bugün Duvarun sınır kapısını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Helmand Nehri'nden İran su haklarının temini konusunda iki ülkenin yüksek su komiserleri arasında temasların gerçekleştiğini ifade etti. Yetkili İran'ın bu nehir ile ilgili su hakkının temin edilmediğini işaretle İran'ın Helmand Nehri'nden kendi haklarının teminini hukuki kanallardan takip ettiğini vurguladı. Sözcü ayrıca Duvarun sınır kapısındaki altyapıyı da iyi niteledi. Afganistan'ın güneybatısında yer alan Nimruz vilayetinin merkez kenti Zerencen 18 kilometre güneyinde Helmand Nehri üzerinde Kemal Han Barajı inşa edilmiştir. İran ile Afganistan arasında Helmand Nehri ile ilgili 1972 yılında yapılan anlaşmaya göre her sene Helmand suyundan 850 milyon metreküp İran'a aittir.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte koronavirüsten 9 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 159 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.271'e, vaka sayısı ise 7.229.741'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 693'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.032.202'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Haber kaynaklarından bildiğine göre Siyonist rejimin Cenin kampına düzenlediği baskında bir Filistinli genç şehit olurken 3 kişi de yaralandı. Filistin El-Yom bildiğine göre Siyonist rejim askerleri cumartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyinde olan Cenin kampına saldırarak 17 yaşındaki bir Filistinli şehit ederken 3 kişiyi de yaraladı. Siyonist rejim askerleri geçen cuma günü Cenin kampına saldırı sonucu Cenin'in Kafr'dan bölgesine genç bir Filistinli'yi vurarak şehit etti. 11 kişi yaralandı. Siyonist askerler ve yerleşimciler her gün çeşitli bahanelerle Filistin'in mazlum halkını şehit ediyor, yaralıyor ya da tutuklarken Filistinlilere karşı barbarlığı devam ediyor. Ayrıntılı haberi ediniyorsunuz.
Siyonist rejim İsrail bir yandan Filistin topraklarında yeni yerleşim birimleri inşa etmeye devam ederken diğer yandan Filistinlere yönelik cinayet işlemeyi sürdürüyor. İşgal askerleri Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde yeniden Filistinlilere saldırdı. Dün gece işgal rejimi askerleri Cenin kenti ve mülteci kampına yeniden baskın düzenledi. Tıbbi ve yerel kaynakların verdiği bilgilere göre işgal güçlerinin Cenin şehrine ve mülteci kampına düzenlediği baskında 17 yaşındaki direnişçi Emced El Fayed işgal güçlerinin kurşunlarıyla şehit oldu. Biri 18 yaşında olan iki kişi de yaralandı. 18 yaşındaki gencin durumunun ağır olduğu belirtildi. İşgal güçlerinin düzenlediği baskın Hayfa Caddesi civarında çatışmalara neden oldu. Gençlerin Hayfa Caddesi'nde onların önlerini kesmesi üzerine işgal güçleri de gençlerin üzerine yoğun bir şekilde ateş etmeye başladılar. Bu esnada çatışma alanından çok şiddetli sesler geldiği ifade edildi. Emced El Fayed'in şehit edildiğinin duyurulması üzerine Cenin şehrindeki İbn-i Sina Hastanesi'nin önünden yürüyüş başlatıldı. Kalabalık şehidin cenazesini hastaneden alıp omuzlarında taşıyarak şehrin caddelerinde dolaştırdı. Yürüyüşe katılanlar işgal güçlerine tepkilerini dile getiren ve işgal terörünün önüne geçilmesi için ulusal direnişin daha da güçlendirilmesi çağrıları yapan sloganlar attılar. Öte yandan Filistin'deki Kudüs Bekçileri Topluluğu ve Gençlik Hareketi, Siyonist işgalcilerin bayrak yürüyüşü olarak isimlendirdikleri ırkçı eylemlerinin önüne geçilmesi için önümüzdeki cuma gününden itibaren genel seferberlik başlatılması çağrılar yaptı. Kudüs Koruyucuları Topluluğu işgal altındaki Kudüs'te Yahudileştirme faaliyetlerinin durdurulmasının zorunlu olduğunu dile getirerek fanatik yerleşimcilerin bayrak yürüyüşü faaliyetinin de sürdürülemeyeceğini belirtti. Topluluk Kudüs'te hiç kimsenin sesinin oranın murabıtlarının seslerinden daha yüksek çıkamayacağını belirterek kararlılık ve direniş bizim en yüksek bayrağımızdır dedi. Gençlik hareketi de 29 Mayıs tarihinde Babul Amud mıntıkasında gençlerin büyük bir kalabalık oluşturmaları, bayrak yürüyüşünü önlemeleri ve Yahudi yerleşimcilerin planlarını boşa çıkarmaları gerektiğini vurguladı. İşgal rejiminin kamu güvenliği bakanı Omer Barlev'in 18 Mayıs çarşamba günü verdiği nihai kararda fanatik Yahudilerin her yıl Kudüs'ün işgal edilmesinin Yahudi takvimine göre yıl dönümüne tekabül eden tarihte düzenledikleri, bu yılda 29 Mayıs'ta düzenlemeyi planladıkları bayrak yürüyüşünün Babul Amud dahil eski Kudüs'ün muhtelif semtlerinden geçmesine onay verdiği duyurulmuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlere devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Ministro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı'na yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke ilişkileri ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede NATO içinde bir müttefik açısından tehdit oluşturan terör örgütlerine görmezden gelen bir anlayışın dostluk ve ittifak ruhu ile bağdaşmayacağını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin milli güvenliğine ve halkına yönelik açık bir tehdide karşı verdiği meşru ve kararlı mücadeleye saygı gösterilmesini ve bu mücadeleye de destek verilmesini beklemenin en doğal hakkı olduğunu ifade etti.
Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile de telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi. TRT'nin bildirdiğine göre İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke ilişkileri ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasına bugüne kadar hep tam destek verdiğini belirterek ittifak içinde hem üye ülkelerin güvenliği hem de kolektif güvenlik açısından dayanışmanın esas bir değer olduğuna işaret etti. Türkiye'nin İsveç'in terör örgütü PKK-YPG-PYD güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarından rahatsızlık duyduğunu, uzun zamandır dikkate getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ terör örgütünün İsveç'teki mevcudiyet ve faaliyetlerini de sürdüğüne dikkat çekti.
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde el yapımı patlayıcıya basarak yaralanan bir Türk askeri hayatını kaybetti. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bizlere derin bir acı ve üzüntüyü boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadesine yer verildi. Bu arada İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan Eren Abluka operasyonları kapsamında 15 Nisan'dan bu yana biri turuncu kategoride olmak üzere Ağrı'da 1, Hakkari'de 6 ve Şırnak'ta 5 toplam 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Yurt içinde PKK örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Arabul yok et stratejisi yürüten İçişleri Bakanlığı'nca 15 Nisan'da Eren Abluka operasyonları başlatıldı.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın iki Türk jetinin Dede Ağaç'ta hava ihlali yaptığını açıklamasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı provokatif ihlallere gerekli yanıt verilmiştir dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı dün Dede Ağaç kentinin 2,5 deniz mili yakınında iki Türk savaş uçağının hava sahası ihlali yaptığı, bunun ulusal egemenliğin benzeri görülmemiş ihlali olduğu açıklamasını yaptı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise mesnetsiz iddia ve ithamları külliyen reddediyor, hava sahamıza yönelik Yunan ihlallerini kuvvetle kınıyoruz açıklamasını yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada hava kuvvetlerinin provokatif ihlallere müteakibiyet ve angajman kuralları gereği gerekli yanıtı 18 Mayıs 2022 tarihinde verdiği kaydedildi.
Yunanistan ve Amerika ordusu Ege'nin tam ortasında bulunan İzmir açıklarındaki İskiri adasında ortak tatbikat gerçekleştirdi. Sözcüye göre Yunanistan ve Amerikan Deniz Piyade Komandörleri Ege'nin tam ortasında ve İzmir ilinin açıklarında bulunan İskiri adasında Megas Alexandros 2022 tatbikatı gerçekleştirdi. 4 aşamalı olarak gerçekleştirilen tatbikatın senaryosunun adanın düşman kuvvetlerinin kontrolü altındaki bir bölgenin geri alınmasını içerdiği belirtiliyor. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tatbikat fotoğraflarını medya ile paylaştı. 2 adacıktan oluşan İskiri Adası'nın karda kayalıklarına benzerliği dikkat çekti. İlk aşamada paraşütçüler helikopterlerle belirlenen alanı atladı ve keşif yaptı. İkinci aşamada sualtı taarruz komandoları tarafından alan temizlenmesi yapıldı.
Rusya-Amerika Başkanı, Dışişleri Bakanı, CIA Başkanı ve 960 Amerikalıyı daha yaptırım listesine aldı. Rusya ve Amerika ilişkilerinde Ukrayna krizinin başlamasından sonra gerginlik tırmanmıştır. Bu bağlamda Amerika, Rusya'ya karşı en ağır yaptırımları uygulamıştır. Rusya ile batılı ülkeler arasında gerginliğin devamında Moskova bugün 963 Amerikalı yaptırım listesine aldı. Amerika Başkanı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Bakanı başta olmak üzere 963 Amerikalının Rusya'ya girişi yasaklandı. Daha önce Amerika, Rusya Devlet Başkanı ve aile bireyleri ve Dışişleri Bakanı başta olmak üzere bazı Rus yetkili ve şahısları yaptırım listesine almıştı.
Asya turuna devam eden Amerikan Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı. Eylül ayına kadar Ukrayna'yı desteklemeyi amaçlayan yardım paketi kapsamında Amerika 20 milyar dolarlık askeri yardım yapacak. Amerika Ukrayna'ya gelen ekonomik destek için 8 milyar dolar ülke tarımının çöküşünden kaynaklanabilecek, küresel gıda kıtlığına karşı 5 milyar dolar ve mültecilere yardım için 1 milyar dolar destek verecek. Amerika Senatosu 19 Mayıs'ta Biden'in Ukrayna için 33 milyar dolar olarak talep etti ve Temsilciler Meclisi'nin 40 milyar dolara çıkardığı yardım paketini onaylamıştı.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Yahya Seri, bu ülke ordusunca Suudi koalisyonuna ait bir casus İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Seri yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona ait bir adet casus İHA'yı düşürdüklerini belirterek, bu İHA'nın ateşkesi ihlal ederek Hacca vilayetinin Heyran bölgesi üzerinde düşmanca görevindeyken karadan havaya füzeyle hedef alındığını vurguladı. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü bu ülke silahlı kuvvetlerin her türlü ihlale karşı şekilde yanıt verecek söyledi.
Yemen Petrol Şirketi Sözcüsü Cuma gecesi Suudi koalisyonu tarafından Yemen'e ait bir petrol tankerine el konulduğunu duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın dünyada uydu yapan ve fırlatan 10 ülkeden biri olması ile ilgili. İran İslam Cumhuriyeti İletişim ve Bilişim Teknolojileri Bakanı İsa Zaripur, İran'ın dünyada uydu yapan ve fırlatan 10 ülkeden biri olduğunu işaretle, bu sanayinin İran için kudret ve teknoloji getirdiğini belirtti. Yaptırımların en yoğun olduğu çok zor bir dönemde uzay alanında İran'ın uydu ve uydu taşıyıcısı yapmayı başardığına dikkat çeken İletişim ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Zaripur, İngiltere gibi ülkelerin uydu fırlatmak için Rusya'ya bağımlı olduğuna temasla, bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin bu teknoloji ve bilimi yerli hale getiren ülkelerden biri olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti geçen 40 senede füze ve uzay teknoloji alanında büyük ve önemli başarılara imza atıp sürekli şekilde ileri doğru adım atmayı başarmıştır. Düşmanları türlü yaptırımlarla İran'ın uzay gibi bilim ve ekonomi alanlarında ilerlemesini engel olmaya çalışarak elinden gelen kısıtlama ve baskı uygulamasına rağmen İran İslam Cumhuriyeti uzay ve ilgili teknolojiler alanında büyük başarılara imza atmayı başarmıştır. Son senelerde İran İslam Cumhuriyeti uydu taşıyıcılarını bile yapmayı ve kendisinin geliştirdiği uyduları bu roketlerle uzaya fırlatarak bu alanda gücünü gözler önüne sermiştir. Gelinen aşamada İran İslam Cumhuriyeti dünyada uydu ve uydu taşıyıcısı yapan 10 ülkeden biri sayılıyor. Bu başarı ise geçen 40 yılda bu topraklarda yaşayan uzmanların durmaksızın harcadığı çaba ve gayretleri sayesinde gerçekleşmiştir. Böylece İran bu sanayi alanında güvenilir yere sahip ender ülkelerden biri olarak biliniyor. Şimdiki durumda 6 ülke uydu fırlatma sitesine sahiptir ve İran İslam Cumhuriyeti de uzay uydusunu geliştirme açısından da dünyada bu ülkeleri takip etmekte.
Uzay sanayisi ileri teknolojiye sahip sanayiden sayılıyor ve uygulanan tüm kısıtlamalara rağmen İran İslam Cumhuriyeti uzay teknolojisinin tüm zincirini elde etmeyi başarmıştır. Uydu taşıyıcılarının tasarım ve yapımı ve yerli uyduların yapımı konusunda atılan önemli adımlar, uyduları fırlatma ve verileri yer istasyonlarından göndermek ve sonunda elde edilen verilerin kullanılması bu teknolojinin tam zincirini teşkil ediyor. Ve İran'ın Batı Asya'da diğer ülkelerle de uzay programındaki farkı ise İran'ın kendi yerli kabiliyetine dayalı olarak bu teknolojiyi geliştirmesidir. İran İslam Cumhuriyeti ayrıca geçtiğimiz 2 senede uydu taşıyıcıları üzerine yoğunlaşarak uydu fırlatma konusunda da önemli ve başarılı adımlar atmıştır. Bugün İran uzmanlar uydu fırlatma istasyonu, uydu taşıyıcısı, uydu yer istasyonu, uydu kontrolü ve verileri toplama istasyonundan oluşan uzay teknolojisinin tam zincirine sahip olmakla bu alanda dünyada kendi ismini duydurmayı başarmıştır. Mart 2020'de İran İslam Cumhuriyeti uzay alanında önemli bir kazanımını göreceğe çıkardı. Nur 2 uydu, devrim muhafızları hava uzay komutanı General Hacizade'nin katılımı ile düzenlenen törende tanıtıldı. General Hacizade bu merasimde yaptığı konuşmada uzaya ulaşmak zorunda oldukları ve gelecekte Nur uyduları serisine sahip olacaklarını vurguladı. Hükümet sözcüsü Ali Bahadır'ı Cehrumi, İran yapımı uyduların dünya tarafından görülmesinin büyük bir stratejik kazanım olduğunu söylerken, devrim muhafızları genel komutanı Tun General Selami, İran'ın uzaya uydu yerleştirmeyi başaran ilk Müslüman ülke olduğunu kaydetti. Nur 1 ve Nur 2 uyduları yerküre yörüngesine yerleştirilen İran'ın askeri uydularından sayılıyor ve dünyada yaklaşık 30 ülke bu gibi uydulara sahiptir.
Dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Macron kabinesindeki değişikliğin halkın desteğini artırmak için yapılmasıyla ilgili. İkinci kez Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron seçmenlerini memnun etmek ve halk desteğini arttırmak için eski kabinesine revizyona giderek dışişleri ve savunma bakanlarını değiştirdi. Ancak İçişleri Bakanı Gerald Damartin, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti ve Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'in görevi değişmedi. Kabinede dikkati çeken isimler arasında bulunan babası Senegal asıllı tarihçi ve sömürgecilik ve ırkçı ilişkiler uzmanı Pape Nday, Eğitim ve Gençlik Bakanı olarak atandı. Fransa Başbakanı Jean Castex ve kabinesinin istifa etmesi ardından başbakanlık görevine getirilen Elizabeth Borne'un kurduğu kabine açıklandı. Elize Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler'in açıkladığı kabine 13 kadın ve 14 erkek olmak üzere 27 isimden oluşuyor. Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevini Fransa'nın hali hazırda Londra Büyükelçiliği görevinde olan Catherine Colonna, eski Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın yerine getirildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmatin, Ekonomi Bakanı Bruno Lumer ve Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti görevine devam etti. Eski Deniz Aşırı Topraklar Bakanı Sebastian Lecornu, Savunma Bakanı, eski hükümet sözcüsü Gabriel Attal, kamu harcamaları işlerinden sorumlu bakan yardım olarak göreve devam edecekler. Görevine devam eden İçişleri Bakanı Darmatin, son yıllarda güvenlikçi tutumu, ülkedeki polis şiddetini göz ardı etmesinin yanı sıra Müslüman toplumuna ait camilerin kapatılması ve derneklerin feshedilmesinde oynadığı kilit rol ile öne çıkıyor. Adalet Bakanı Dupond-Moretti hakkında rüşvet ve yolsuzluk dava dosyaları bulunuyor. Yeni hükümetin özellikle alım gücü, emeklilik reformu, çevre ve iklim konularıyla ilgili meselelerin yanı sıra ülkenin gündemine oturan personel yetersizliği nedeniyle acil servislerde yaşanan kriz hakkında atacağı adımlar da merakla bekleniyor. Son iki yılda Müslümanlara, başörtülü kadınlara ve camilere yönelik engellemeler ile saldırıların arttığı ülkede yükselen İslamofobiye karşı bir adım atılıp atılmayacağı da yeni hükümete ilişkin soru işaretleri arasında yer alıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu değişiklikle Fransa'da halk desteğini arttırmayı amaçlıyor. Bilindiği gibi Macron'un seçimleri kazandığının duyurulmasının ardından çeşitli kesimler protesto eylemi düzenleyerek kendisinin politikalarını protesto etmişti. Macron ise Fransa halkının bir ihtiraslı insani projeye oy verdiğini, bunu kudretle yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Korona salgını ve Batı'nın Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan kaynaklı artan enflasyona göre Macron'a oy veren kitleler, Haziran ayında yapılacak parlamento seçimlerine kadar vatandaşların taleplerini dikkate alıp kayda değer reformlar yapacağı için ikna etmesi gerekiyor. Macron'un İlerleyen Cumhuriyet Partisi, Haziran 2021 yerel seçimlerde büyük yenilgiye uğradı. Bu parti seçimlerin ikinci turunda da yenildi ve hatta 13 bölgeden tek bir bölgede bile zafer kazanamadı. Macron gelinen aşamada Haziran 2022 seçimlerinde yeniden yenilmesi halinde Fransa Ulusal Meclisi'nde şimdiki konumunu koruyamamasından endişe duymakta. Fransa parlamento seçimleri 12 ile 19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek ve çeşitli parti ve hareketlerden adaylar 577 sandalye için yarışacaklar. Anketler Macron'un partisinin parlamentoda çoğunluğu elde edeceğini gösteriyor olsa da ancak Macron kendi politika ve girişimlerini eleştiren solcu partilerin artan birliğinin baskısı altındadır ve aşırı sağcı rakibi Le Pen'in liderliğindeki partide içeride göçmenlere karşı daha radikal politika takip etmesini istiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Amerika Senatosu geçtiğimiz Perşembe günü Ukrayna için 40 milyar dolarlık bir yardım paketini onayladı ve Başkan Joe Biden'ın imzası için Beyaz Saray'a gönderdi. Senato milletvekilleri söz konusu tasarıyı 86 lehte ve 11 aleyhte oyla onaylamayı başardılar. Bu tasarı Pentagon'un askeri teçhizat da dahil olmak üzere Ukrayna'ya güvenlik yardımı için yaklaşık 20 milyar dolar harcamasına izin veriyor. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Ukrayna'ya yaklaşık 9 milyar dolarlık ekonomik yardım, 4 milyar dolardan fazla da insani yardım ve 4 milyar dolarlık dış askeri finansman sağlıyor. Şimdi Rusya ile Ukrayna arasında devam eden bu savaş ve çatışma bir süredir dünya ve bölge gündemini kendisine meşgul etmiş bulunuyor. Şimdi yabancı güçlerin de bu gelişmelere dahil olması savaş sürecinin nasıl etkilendiği sorusunu defalarca gündeme getirmektedir. Özellikle Amerika'nın ve Batılıların bu aradaki rolleri nasıl ele alınmalı? Bugün sohbetimizde kısaca bunları gözden geçirmeye çalışacağız. Röportajımızda Yeşil Iğdır gazetesi genel yayın yönetmeni ve gazeteci Sayın Cabbar Şiktaş bizimle birlikte. Cabbar Bey merhabalar efendim.
Merhaba merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim Cabbar Bey katıldığınız için. Şimdi Rusya ile Ukrayna arasında devam eden bu savaş biliyorsunuz bir süredir bölge ülkelerini daha çok alakalı bir şekilde kendisine meşgul etmektedir. Çünkü ekonomik ve buradan yani bu bölgemize yansıyan sonuçlar bizleri çok etkilemektedir. Şimdi buna paralel olarak da Batılıların ve Amerikalıların buradaki izleri yani nasıl bir niyetle bu olaylara müdahil oluyorlar gibi soruları gündeme getirmekte. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin de demin ifade ettiğim üzere Ukrayna'ya yardım etmeye yönelik adım atması kuşkuyla gündemde takip edilmektedir. Savaşın uzaması kimin lehine, kimin aleyhindedir? Yani bu soruları sizinle konuşmak istiyoruz, cevaplandırmak istiyoruz. Bu süreci nasıl siz takip ettiniz efendim?
Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Dinleyicileri selamlıyorum. Şimdi tabii ki hiçbir savaş tasvip edilir bir durum değildir. Yani hiçbir savaşı biz tasvip etmiyoruz. Hele ki bölgemizde, yanı başımızda cereyan eden Rusya-Ukrayna savaşını doğru bulmuyoruz. Ama neticede ülkelerin kendi çıkarları, menfaatları vardır ve bu doğrultuda da atılan bir takım adımlar vardır ve bu savaşçıları da olabiliyor zaman içerisinde. Şimdi Ukrayna ile Türkiye, Ukrayna ile Rusya bir anlamda aynı ırk olan kişiler, akrabalık bağları var vesaire. Yani niye savaştılar durup dururken, niye böyle bir ortama girdiler? Şimdi Amerika, biz hep şöyle duyduk, İran'da da bu çok kullanılır, büyük şeytan. Amerika her zaman için kullanır, çöpe atar. Kendi amaçları doğrultusunda, kendi çıkarları doğrultusunda ülkeleri, grupları, işte kabileleri, aşiretleri bir şekilde elde eder, kullanır. İşi bittiğinde de işte tarihin çöplüğüne kaldırır, atarlar. Onlar yüzyıllardır bunu hep yapıyorlar. Şimdi Helsinki, işte Ukrayna Cumhurbaşkanı, biliyorsunuz Yahudi asıllı bir kişi ve tiyatrocu. Bu arkadaşımız maalesef Batı'nın ve Amerika'nın oyununa geldi ilk başta. Yani NATO'ya üye olma adına bir hamle yaptı. Rusya da bundan rahatsız oldu. Bunu yapma, otur yerine, bu beni tehdit eden bir olaydır. Benim dibime Amerika gelecek, yerleşecek dedi. Ve bunu kabul etmedi, ısrar etti ve savaş başladı. Şimdi Rusya normalde düz mantıkla baktığımızda haklı. Yani neye göre haklı? Diyor ki, işte diyor, NATO'nun diyor benim dibimde ne işi var? Etrafımı sarıyor bir şekilde. Ben de buna karşıyım, bunu kabul etmiyorum diyor. Ve böyle bir savaş çıktı, yaklaşık 80 küsür gündür bu devam ediyor. Birçok insan öldü, birçok insan hayatını kaybetmiş oldu. Şimdi bu savaşta bence birinci sorumlu Ukrayna Cumhurbaşkanı'dır. Ukrayna Cumhurbaşkanı bir tiyatrocu havasıyla yaklaştı. Yani bir devlet yöneticisi havasıyla değil, tiyatrocu havasıyla yaklaştı ve Ukrayna'nın mazlum halkını Ruslar karşısında kıyıma uğrattı. Bu bir savaştır. Savaşın da adı üstünde. Savaş her türlü şey mübahtır. Şeyde savunman da eğer yetersizse kaybedersin bu savaşı. Şimdi Amerika ve Batı ne yapmaya başladı? Bu savaşı Ukrayna'nın kaybettiğini görünce devam etsinler, bu savaş uzasın diye işte parlamentoda bir karar aldı. 40 milyar dolar ne böyle bir bütçe ayırdı. İşte onu zaman dilimlerine yayacak. İşte bir kısmını insani, bir kısmını tıbbi vesaire, silahları vesaire vererekten bu savaşın uzamasını sağlayacak. Peki bu savaşın uzamasının Amerika'ya faydası nedir? Şimdi bölgede güç dengeleri var.
Tahran Radyosu.
Amerika bir güç dengesidir. Batı bir güç dengesidir. Eğer birleşik hareket ederlerse. İşte Rusya bir güç dengesidir. Çin bir güç dengesidir. Bunlar içerisinde yani Amerika'nın normalde soğuk savaşla birlikte hep böyle Rusya'yla sürekli bir yarış halinde olduğu bütün dünya biliyor zaten. Bunun direncini kırmak için Ukrayna'yı elinde koz olarak kullanıyor. Ukrayna halkı da biraz böyle işe inat yoluyla vardı ve ülkelerini savunmak için kaçmak yerine ülkelerinde durup savaşmayı tercih ettiler. Yani aslında duruşları düz mantıkla baktığımızda duruşları onurlu bir duruş. Yani kaçan birin, yani Suriye'den kaçan o Türkiye'ye sığınan 5 milyonun üzerindeki mülteci gibi davranmadılar. Veya Afganistan'dan, Pakistan'dan İran'ı kullanarak İran üzerinden Türkiye'ye kaçıp gelen 18-30 yaş aralığındaki o insanlar gibi ülkelerini terk edip kaçmadılar. Savaştılar Ruslara karşı. Yani halk anlamında halk kendince haklı. Yani diyor ben devletimi savunuyorum. Evet devlet başım kararı yanlış da almış olsa mecburum. Ben bu işi bırakmayacağım, savunacağım. Bunun yanında ama işin gerçek boyutunda da halk kullanılıyor. Halkı orada Ukrayna Cumhurbaşkanı oynadığı tiyatroyla kullandı ve kullanmasıyla birlikte ölüme yolladı, ölüme gönderdi. Hal böyle olunca yani bu savaş ne zamana biter? İşin doğrusu hiç kimsenin bir fikri yok. Yani Ukrayna çok ciddi anlamda tahrip edilmiş oldu. Çok ciddi anlamda altyapısı, üst yapısı, işte askeri birlikleri falan bayağı bir zarar görmüş oldu. Şimdi Batı bir taraftan Ukrayna'ya arka çıkmaya çalışıyor. Öte taraftan Rusya'yla çok fazla papaz olmamak durumunda hareket ediyor. Amerika yani böyle işte bir şeyleri gösteriyor, vermiyor. Ben arkanızdayım diyor. Bilmem bir ileri bir geri hep böyle hamlelerle oyalıyor. Aslında almış olduğu bu kararı da ben doğru bulmuyorum. Yani vereceğini tahmin etmiyorum. Sadece insani yardım adı altında bir takım tıbbi vesaire yardımlar yapacaktır. Ötesine de gitmeyecektir. Çünkü bu yani bir savaş sebebi de olabilir. Rusya ile Amerika arasında. Ve bu karmaşık bir durum var ortada. Dünya ülkeleri yaklaşımını sergilediğinde herkes imtinalı yaklaşıyor. Yani şimdi Ukrayna'da diyor, Ukrayna'da ileri diyaloğu var. Rusya ileri diyaloğu var.
Evet.
İkisini bir arada yürütüp götürmeye çalışıyorlar. Yani tavır net tavır şeklinde bugüne kadar dünya devletlerinin içerisinde net tavır koyan henüz ben rastlamadım. Bilmiyorum. Belki de birileri bir şeyler açıklamışlardır ama ben rastlamadım. Hal böyle. Yani yarınlarda nasıl bir sonuç elde edilecek doğrusu kestirmek de zor. Ama neticede uzayan savaş Amerika'nın işine yarar.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Yeşil Iğdır gazetesi genel yayın yönetmeni ve gazeteci Sayın Cabbar Şiktaş ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Amerika Senatosu'nda Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım tasarısının onaylanması haberinden yola çıkarak Rusya-Ukrayna arasında cereyan eden savaşla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Konuyla ilgili röportajımızın ikinci ve son bölümünü yarın sizlerle paylaşacağız değerli dinleyicilerimiz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haber başlıkları ve analizleri İran basınından nakleden sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde işgalci Siyonist İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen Yahudi yerleşim birimlere karşı gösterilere müdahalesinde 20 Filistinlinin yaralanması, Enerji Bakanı Ali Ekber Mihrabiyan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasına vurgu yapması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde Amerika'nın İran'a karşı tek taraflı yaptırımlarına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Birleşmiş Milletler özel raportörü yaptığı açıklamada tek taraflı yaptırımlar ve yaptırımlara aşırı derecede uyulması insan hakları ve insanlık onuruna ciddi bir tehdit oluşturuyor dedi. Son yıllarda ekonomik yaptırımlar baskıcı ülkeler için bir araç haline geldi ve dünya sahnesinde bağımsız ülkeleri baskı altına aldı. 1990'ların başından beri Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ekonomiler diğer ülkelere yüzlerce ekonomik yaptırım uyguladı. İran halkının düşmanları İslam devriminin zaferinden bu yana her zaman baskıcı yaptırımlar uygulayarak ülke ekonomisini vurmaya çalıştılar ve hiçbir sektörden vazgeçmediler. Birleşmiş Milletler resmi internet sitesinde Birleşmiş Milletler özel raportörü Alina Duhan'ın İran'a yönelik tek taraflı ve ikincil yaptırımlara ilişkin açıklaması yayınlandı. Doğan, İran'a yaptığı 12 günlük ziyaret sırasında belirli hastalıkları olan hastalardan ve engellilerden ihtiyaç duydukları ilaçlara ve yardımcı cihazlara erişimde karşılaştıkları zorluklarla ilgili trajik hikayeler duydu. Alina Doğan yaptığı açıklamada mevcut tek taraflı yaptırımların en az etkisinin uluslararası ve bölgesel insan hakları belgeleri kapsamındaki yükümlülüklerin ihlali olduğu konusunda endişelerini dile getirdi. Uluslararası insan hakları hukukuna göre devletlerin kendi yetki ve kontrolleri altındaki herhangi bir faaliyetin insan hakları ihlaline yol açmamasını sağlama görevi vardır ve bu bağlamda başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yaptırım uygulayan devletler tüm tek taraflı yaptırımları yürürlükten kaldırmalıdır denildi.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in barış görüşmelerine 22 Mayıs'ta Brüksel'de devam edeceğinin belirtilmesi, Türkiye ordusunun Irak topraklarındaki sayısız operasyonları ve bu ülkenin toprak bütünlüğünü sürekli ihlallerin ardından Bağdat'ın resmi olarak Ankara'yı Birleşmiş Milletlere şikayet etmesi gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde Hamas yetkilisinin Filistinli muhabirin şehadetiyle ilgili çağrısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hamas, El Cezire'nin Filistin muhabiri gazeteci Şirin Ebu Akile cinayeti hakkında bir uluslararası soruşturma komisyonu oluşturmasını istedi. Hamas adına açıklama yapan Fevzi Berhum, işgal rejiminin cinayet hakkında soruşturma dosyası açmama kararı vermesinin onun sorumluluğunu ortadan kaldıramayacağını dile getirdi. Berhum, işgal rejiminin sözde askeri başsavcısı Tomer Yerushalmi'nin El Cezire muhabir Ebu Akile'nin öldürmesi hakkında soruşturma dosyası açmama kararı vermesinin, işgal rejiminin ne derecede sadist olduğunun, insanları nasıl soğukkanlılıkla öldürebildiğinin, sonra da bütün uluslararası yasaları ayakları altına aldığının, uluslararası toplumu hiçe saydığının açık göstergesi olduğuna dikkat çekti. Berhum, uluslararası toplumun Filistin halkının kanına elleri bulaşan Siyonist işgal rejiminin sorguya çekilmesi konusunda kusurlu davranmasından dolayı büyük bir sorumluluk taşıdığını vurguladı.
Hemşeri gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslami Cihat Hareketi liderlerinden biri Kudüs'ün kılıcı savaşının tüm Filistinlileri birleştirdiğini ve işgalcilerle savaşın devam ettiğini vurgulayarak Arap rejimlerinin Filistin direnişine tek bir silah yardımında bile bulunmadığını söyledi. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin liderlerinden Halid el-Bataş, el-Meyadin kanalına şunları söyledi. Kudüs'ün kılıcı savaşı, direnişe olan güveni yeniden tesis etti ve Filistin halkını ve tüm direniş alanlarını birleştirdi. Bazı Arap rejimlerinin işgalci Siyonist rejimle normalleşmesine rağmen Kudüs'ün kılıcı savaşı Filistin davasının ana konumunu ona geri kazandırdı ve bu direnişin inisiyatifiyle başlayan bir savaştı. Bu savaşın bir sonucu Kudüs için büyük bir koalisyonun kurulmasıydı. Siyonist İsrail'e yönelik kınamalar yeterli değil ve bu rejimin yaptırıma tabi tutulmasını istiyoruz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Velayet Güneşinden.
Muhterem dinleyiciler, Velayet Güneşinden isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Geçen hafta İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi ülkenin dört bir yanından gelen öğretmenler ve eğitim mensuplarından oluşan bir grubu kabul ettiği görüşmede onlara teşekkür etti.
Öğretmenler herkesçe büyük sayılır ve konumlarına saygı gösterilir. Çünkü onlar hem büyüktür hem büyüklüğe ve yüce bir koruma layıktır. İranlı şair Sadi Şirazi, öğretmenlerin katında ve onların yanında bulunmayı hayatın harika yönlerinden biri olarak görmüş ve şöyle söylemiştir. Hayat öylesine sana oyun oynar ki seni öğretmenlerin yanına oturtur.
Geçen hafta İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, ülkenin dört bir yanından gelen öğretmenler ve eğitim mensuplarından oluşan bir grubu kabul ettiği görüşmede, onlara teşekkür ederek bu görüşmeden amacın ülkenin genel kültüründeki öğretmenlerin rolünü öne çıkarmak olarak belirtmiş ve böylece öğretmenliğin değeri konumunda sabitleşip kalıcı olduğunu öne sürmüştür. Yani hem öğretmenler hem onların ailesi onların meslekleriyle gurur duysun, hem toplum öğretmenleri onurlu bireyler olarak görsün.
Ayetullah Hamenei öğretmenlerin iki önemli kullarım olduğunu öne sürdü ve şunları söyledi. Öğretmen sözcüğünün iki kullanımı vardır. Birincisi, öğretmenin öğretici, eğitimci anlamına geldiğini göz önünde bulunduracağımız kullanımdır. Tabii bu çok büyük bir değerdir. Yüce bir değerdir. Allah-u Teala öğretmenlerden sayılır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size öğretiyor. İnsana bilmediğini öğretendir. Allah bunları kendisine nispet eder. Bu çok yüce bir değerdir. Veya peygamberler hakkında ya da Peygamber Efendimiz hakkında örneğin şöyle buyuruyor. Size kitap ve hikmeti öğreten ya da tüm bilginler, fıkıh bilginleri, büyük bilim insanları, önde gelen şahsiyetler ve şehit mutahhari ve benzeri kişiler. Bu anlamda öğretmendir ve bu büyük bir değerdir. Yani muhataba bir şey öğreten kimse, bu bir kullanımdır.
İkinci kullanımda öğretimin yanı sıra öğretmene daha yüksek bir değer de vardır. Çünkü bu öğretimin muhatabı olacak çocuk ve genç, etkilenmeye ve terbiye almaya açık en iyi yaşlardadır. Ayetullah Hamenei şunları ekledi. Bu öğretimin muhatabı başka kitleleri oranla bu eğitimden etkilenme ihtimalinin çok daha yüksek olduğu insanlar grubudur. Öğretmen işinin önemi budur. Yani Eğitim Bakanlığı öğretmeni birinci kullanımdaki değere sahiptir. Bunun yanı sıra onun işi hiçbir alternatifi olmayan bir sahnede ve alandadır.
İslam İnkılabı'nın asıl ülküsünün ve amacının İslam medeniyetinin gelişmesi olduğu dikkate alındığında Ayetullah Hamenei'ye göre İslam medeniyeti dahil olmak üzere herhangi bir medeniyetin ana altyapısı o medeniyeti muhtemel ve mümkün kılan ve gerçekleştiren insan kaynaklarıdır. İslam İnkılabı rehberi öğretmenleri medeniyeti inşa eden neslin yetiştiricileri olarak nitelendirdi ve şunları ifade etti. Siz bu nesli bugün inşa etmek istiyorsanız, kendi kendine yetiştirmiş bir neslin kimliği vardır. Güçlü ve derin bir İran-İslam kimliğine sahiptir. Şura ya da ona ve Doğu ve Batı'nın eskimiş uygarlıklarının kalıntılarına vurgun değildir. Bilge, bilgili, verimli, profesyonel, İslami yaşam tarzına ve İran geleneklerine aşina olan bir nesildir. Böyle bir nesil, o medeniyeti inşa edebilmek için gereklidir. Devrimin başlangıcından beri bu nesli yaratmaya çalıştık. Elbette tamamen başarısız olduğumuz da söylenemez. Hayır, çok şükür bazı başarılar elde ettik. Çeşitli alanlarda bu şekilde yetiştirilen unsurlar işte bu öğretmenler sayesinde gerçekleşti, gelişti ve kendine gösterdi. İslam İnkılabı rehberi İran eğitiminde 12 yıllık eğitim dönemi fırsatını İslam Cumhuriyeti eğitimcilerinin devrimin değerlerini ve ülkelerine bu nesle doğru bir şekilde aktarabilmeleri ve İslam-İran kimliğini bu nesle özümsetmeleri için en büyük fırsat olarak nitelendirdi.
Tahran Radyosu.
Ayetullah Hamenei konuşmasının devamında İslam Cumhuriyeti'nin eğitimiyle ilgili bazı noktalara değindi ve öğretmenin eğitimle kalitesi ve dindarlığı, ahlakı ve becerilerini vurgulayarak şunları hatırlattı. Bu gibi öğretmenlerin ışığında öğrencilerin milli kimliği olmalı ve bilim bayrağını dalgalandırmanın yanında özgüvenle ulusal kimlik ve İran İslam onurlu bayrağını da dalgalandırmalıdır.
İslam İnkılabı rehberi şunları söyledi. Bu gençler ve ergenler ilkokulda ve lisede bu ülkülerle birleşsin, ruhları bunlarla tanışsın. Evet, kimya formülüne, matematiğe, yabancı dile ve benzerlerine ihtiyacımız var. Bu, dersi bırakmamız gerektiği anlamına gelmez. Hayır, ders gereklidir. Biz zaten ülkede bilim bayrağının her gün daha çok yükseltilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak bunun yanında milli kimlik, onurlandırıcı kimlik, devrimci kimlik ve İslami kimlik bayrağının da yükseltilmesi gerekir.
Ayetullah Hamenei dayanıklılığın ve dirençli olmanın öğrencilerin diğer ihtiyaçları arasında yer aldığını belirtti ve şunları ekledi. Bu dünya zorbalık dünyasıdır. Herkes zorbalık yapıyor. Zorbalık yapabilen herkes zorbalık yapıyor. Bunun büyük ya da küçüğü de yoktur. Doğu ya da batısı da yoktur. Bir ulus zorbalıklar karşısında direnebilmelidir. Bunu çocukluktan öğrenmeliyiz. Ergenlikten itibaren bu içimizde kurumsallaştırılmalıdır. Ya da özgüvene sahip olmanın değeri, bunları gerekli olan ve yapılması gereken şeyler. İşte bunlarla o zaman uygarlığı inşa eden o kuşak doğar. Milleti onurlandırabilen, ülkeyi onurlandırabilen bir nesil doğar.
İslam İnkılabı rehberi konuşmasında bir öğretmenin öğrencinin ruhunda kurumsallaştırılabileceği faydalı bilime değer verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Gençlerin ve ergenlerin yeteneklerini besleyip geliştirebilecek bir bilim. Başka bir deyişle faydalı bilim, çıktısı faydalı insanların yetiştirilmesi olan aynı akıl ve bilgidir. Dünyada ve İslami İran'da COVID-19'un salgınında meydana gelen değişimler ve gelişmeler faydalı bilimin kalbe ve düşünceye yük olan dil, olaylar karşısında sanatını sunabilen bilim olduğunu herkese kanıtladı. İranlı genç bilim insanları başta aşı olmak üzere çeşitli tıbbi malzemeler hazırlayarak bilgi ve dehalarını gösterdiler.
Ayetullah Hamenei Eğitim Bakanlığı'nı beceri eğitimini öğretim programlarına dahil etmeye çağırarak şunları ekledi. Çocuklar İslami yaşam tarzı, işbirliği ve sosyal işbirliğini okulda öğrenmelidir. Düzen ve kuralcılık sorunlarımızdan biri de genellikle sosyal yaşamda ve aile yaşamında var olan disiplinsizlikler ve benzerleridir. Düzeni, disiplini ve yasallara uymayı ergenlikten ve gençlikten öğrenmeliyiz. Okuma ruhu, araştırma ve okuma duygusu gençlerde, ergenlerde kurumsallaştırılabilir. Siz bunu bir beceri olarak onlara aktarabilirsiniz. Cihat faaliyetleri, toplumsal zararlarla mücadele, tüm bireyler içlerinde bu motivasyon olduğunda toplumsal zararlarla mücadele edebilirler.
İslam İnkılabı rehberi yine öğretmenlerle ilgili birkaç noktaya dikkat çekti ve eğitim sisteminin önemli konularını uygulamanın ağır yükünün herkesten ziyade öğretmenler üzerinde olduğunu belirtti ve şunları dile getirdi. Devrim, kutsal savunma dönemi ve çeşitli siyasi olaylarda doğru bir şekilde rolünü ifa ederek ergenlere ve gençlere yönlendiren sevgili öğretmenler, bugün de her zamankinden ziyade önemli rollere ve büyük sorumluluklarının farkında olmaları ve geçim sıkıntıları gibi meseleler onların yorulmasına, isteksiz olmasına ve önemli işlerini küçümsemeleri ve hor görmelerine neden olmamalıdır.
İslam İnkılabı rehberi ergenler ve gençleri, öğretmenlerin elindeki ülkenin göz bebekleri ve büyük emanetleri olarak nitelendirdi ve şunları ekledi. Bu kıymetli emanetler dindar öğretmenlerce yetiştirilme neticesinde bilimsel, ahlaki ve davranışsal açıdan daha büyük bir katma değere sahip bireylere dönüştürülmelidir.
Ayetullah Hamenei konuşmasının devamında öğretmenlere zor korona dönemindeki emekleri ve yoğun çalışmaları için teşekkür etti ve yetkililere öğretmenlerin geçim sorunlarını iyileştirmeye çağırdı. İslam İnkılabı rehberi konuşmasının sonunda şunları kaydetti. Eğitim Bakanlığından beklentilerimiz yüksek ve Eğitim Bakanlığından bunlar için planlama yapmasını istiyoruz. Ama siz öğretmenler beklemeyin, beklemeyin. Sizler kendi kişisel yaratıcılığınızla çok şey yapabilirsiniz. Belirli bir eğitim programı da verilmemiş ancak kendi yaratıcılıklarıyla, hayırseverlikleriyle, şefkatleriyle bir grup öğrenci yetiştirmeyi ve geliştirmeyi başaran öğretmenler var. İnşallah siz de bu alanlarda başarılı olursunuz.
Bu programın da sonuna geldik.
Bizi www.parsudin.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden de bizimle paylaşabilirsiniz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Bültenimize geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Hazar Kıyı Ülkeleri Sanayi Fuarı'nın düzenlenmesi.
Ermenistan'da protestoların devam etmesi.
Ve Orta Asya'da Şanghay İşbirliği Teşkilatı ve Avrasya Ekonomi Birliği oturumlarının düzenlenmesi.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi.
Hazara kıyısı olan devletlerin özellikle petrol ve doğalgaz, sanayi ve gıda ürünleri ve teknik bilgi alanlarındaki ortak işbirliği bu bölge ülkelerinin dostluğunu göstermektedir. Türkmenistan'ın İran üzerinden Azerbaycan Cumhuriyeti'ne doğalgaz ihracatına ilişkin 3 maddelik anlaşmanın imzalanmasının ardından Hazar Denizi kıyısı olan 5 ülke ortak işbirliği yolunda değerli adımlar attı. Bu kapsamda Hazar kıyı devletlerinin 5. sanayi fuarı 15 Mayıs Pazar günü Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de başladı.
Hazar'a kıyısı olan devletlerin ortak sanayi fuarı İran İslam Cumhuriyeti Ticarete Geliştirme Teşkilatı tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti İşverenler Konfederasyonu ile işbirliği içinde organize edilmiştir. Hazar'a kıyısı olan devletlerin karşılıklı sanayi kapasitelerinden maksimum düzeyde yararlanmak ve ihracatlarını artırmak için bölgesel yakınsama ve ekonomik işbirliğini güçlendirmek fuarın hedefleri arasında yer alıyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi fuarın açılış törenine katılarak konuşma yaptı. 4 saat boyunca yerli ve yabancı standların çoğunu ziyaret etti ve katılan ülkelerin şirketleriyle görüştü.
Bakü fuarına katılanlar ağırlıklı olarak boya ve reçineler, çelik profiller, sandviç paneller, madencilik ve petrol ve doğalgaz mühendisliği, beyaz eşya üretimi, özellikle buzdolapları, derin dondurucular, su ısıtıcıları, soba ve çamaşır makineleri, plastik ürünler, otomotiv alanlarında gıda ve makine üretim hatları, MDF, otobüs, çimento, tıbbi malzeme ve tıbbi giyim, tatlı ve çikolata, bisküvi ve kurabiye, organik ürünler alanında faaliyet göstermektedirler. 5 Hazar kıyısı ülkesi arasında İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki işbirliği özellikle farklı bir düzeyde önem taşıyor.
Geçen yıl İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki resmi ve ilan edilen ticaret hacminin değeri 607 milyon doları aştı ve bunun 565 milyon doları İran'ın komşu ülkeye yaptığı ihracatın payıydı. İran'ın petrol dışı ihracat potansiyelinin ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin gıda ve ev tüketimi alanlarında ihtiyaçlarını karşılama potansiyelinin çok yüksek olduğu aşikardır.
Bu bağlamda İran'daki beyaz eşya ve ev sanayi ürünleri, Avrupa Birliği ürünleri de dahil olmak üzere diğer ülkelerin ürünleriyle rekabet edebilir. Bu nedenle İran'ın gıda ürünlerinin çoğu Amerika ve Avrupa dahil olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilebilmektedir. Bu arada Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti de dahil olmak üzere Hazar'a kıyısı olan devletler İran'dan kaliteli ve rekabetçi mal ithal etmek için daha elverişli koşullara sahiptir. Ayrıca İran yapımı otomobiller ve araçlarda komşu ülkelere ihracatın yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya'da dahil olmak üzere Hazar'a kıyısı olan bazı ülkelerde montajı yapılmakta ve kalite değerlendirme sürecinden sonra üçüncü ülkelere ihraç edilmektedir.
Bu optimal koşulların varlığı İran'ın gıda endüstrisinde ve genel olarak endüstride Hazar'a kıyısı olan ülkelerin ihtiyaçlarının temininde geniş bir varlığa sahip olma kabiliyetini gösteriyor. Son yıllarda bu ülkelerde İran üretimi ev eşyalarını kullananlar İran mallarının kalitesinden memnun kalmışlardır.
Hazar'a kıyısı olan devletlerin Bakü'de düzenledikleri ortak fuarının genel özetinde şunu söylemek gerekir ki, İran ticaret, teknik hizmetleri, mühendislik alanlarında yüksek endüstriyel, ekonomik ve ticari kapasitelere sahiptir ve sonuçlar İran'ın şirketleri bölgede işbirliğine hazır durumda beklemektedirler. Bu şirketler bilgi ve teknoloji transferi ile Hazar kıyı devletlerinin ekonomik ve endüstriyel gelişimine yardımcı olabilir. Bu arada Tahran yetkilileri Hazar'a kıyısı olan devletlerle işbirliği konusunda herhangi bir kısıtlamaları olmadığını her zaman vurguladılar. Bu yüzden İran'ın özel ve kamu sektörlerine bağlı şirketler diğer Hazar kıyı devletleriyle çeşitli sanayi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda ilişkilerini geliştirmek için herhangi bir kısıtlamaya sahip değiller. Bu da ülke için tanınan iyi bir ilişkilerin geliştirme fırsatı sayılır.
Tahran Radyosu.
Ermenistan halkının Nikol Paşinyan hükümetine karşı protesto gösterilerinin devam etmesiyle bu ülkedeki iç kriz artık tehlike çanlarından çaldırma işine gelmiş olarak gözüküyor. Erivan'da protestolar devam ederken Ermenistan Başbakanı'nın istifaya ve erken parlamento seçimlerine zorlanması pek olası görünmüyor. Yaklaşık bir ay önce başlayan Erivan'daki Paşinyan hükümetine karşı yeni bir protesto döneminde Ermeni polisi ve güvenlik güçleri yüzlerce protestocuyu tutukladı ve geçici olarak hapse attı.
Erivan hükümetinin muhalifleri Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Dağlık Karabağ sorununu çözümlememekle suçlamaya devam ediyor ve Paşinyan hükümetinin Dağlık Karabağ bölgesinin geri kalanını Bakü hükümetine devretmek niyetinde olduğunu vurguluyor. Bunun öncesinde Ermenistan Muhalefet Partileri koalisyonunda Ermeni Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı İshan Sakatlyan, Paşinyan hükümetine karşı yaygın sosyal itaatsizliğin gerçekleştirilmesine karşı tedbirleri açıklamıştı.
Aslında bir aydır hükümeti protesto eden Erivan hükümetine karşı girenler, Bakü hükümetinin taleplerine karşılamaya yönelik herhangi bir öneride bulunmadı. Paşinyan hükümetine muhalefet Karabağ Ermenisi kökenli iki Ermeni politikacı tarafından yönetiliyor. Robert Kaçaryan ve Serge Sarkisyan 1998'den 2018'e kadar Ermenistan Cumhurbaşkanı olarak Güney Kafkasya bölgesine yöneten iki politikacı. Kaçaryanların ve Sarkisyanların yanı sıra Nikol Paşinyan hükümetinin muhalefet cephesinde tanınmış politikacılar ve siyasi aktivistler var.
Bu siyasi grupların ve yeni isimlerin de muhalefetin şüphelerine katılması, çok sayıda Ermeninin Erivan hükümetine muhalefete yönelmesine neden oldu. Örnek olarak önde gelen ve tanınmış Ermeni hukukçulardan biri olan Tigran Atanasyan gibi kişilerden bahsedebiliriz. Bu Ermeni siyasi aktivist ve siyasi ve hukuki işler uzmanı son zamanlarda keskin bir açıklamada bulunarak şunları vurguladı. Ermenistan'daki Soros Vakfı'nın durdurulması için mahkemeye başvurmaya karar verdik. Çünkü bu Amerikan bağlantılı vakfın destekçileri ve propagandacıları tarafından Ermeni ordusuna karşı düzenlenen ve yürütülen propaganda ve faaliyet sonucu bazı aldatılmış insanların düşmanla işbirliği yapmaları zemini sağlanmıştır. Ermenistan şimdi başarısız bir Ermenistan'a, egemen olmayan devlete, kayıp bir Dağlık Karabağ'a sahip ve tüm bunlardan daha önemlisi binlerce gencimizi kaybettik.
Açıktır ki Tigran Atanasyan'ın bu açıklamaları bu Ermeni siyasi aktivistin Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın şahsına karşı duruşu olarak değerlendirilmelidir. Çünkü Ermenistan'da Nikol Paşinyan'ın Soros Vakfı'nın izni olmadan su bile içemeyeceği bile söyleniyor. Ermenistan'da halkın ve muhalefet medyasının Paşinyan hükümetine karşı tutumlarına rağmen bazı olaylar artık Ermeni halkını endişelendirmiş görünüyor. Erivan hükümetinin muhalefetine rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı özel bir plan ve 10 maddelik barış anlaşmasının hükümlerinin nasıl uygulanacağı hususunda hala bir yol haritası çizilmemiştir.
Paşinyan hükümetinin muhalifleri şimdiye kadar iki talepte bulunmuşlardır. Dağlık Karabağ bölgesinin Azeri tarafına devredilmesine karşı çıkmak ve Dağlık Karabağ bölgesinde Rus kuvvetleri yerine Azerbaycan askerlerinin konuşlandırılmasına karşı çıkmak. Erivan'daki halk protestoları sırasında muhalefetin iki ciddi talebidir. Bu arada Ermeni protestocular Dağlık Karabağ bölgesinin değişen demografisini de protesto ediyorlar.
Bu arada İlham Aliyev hükümeti geçtiğimiz günlerde Dağlık Karabağ bölgesinde bir dizi Azeri vatandaşını Ermeni Karabağ'a yerleştirmektedir. Bölgede Rus barış güçlerinin varlığı ise bölgede istikrarsızlığın her an tekrar yaşanabileceğini doğrulamaktadır. Thank you.
Orta Asya ve Güney Kafkasya'daki olayların yanı sıra Avrasya Ekonomik Birliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü toplantılarının Orta Asya ülkelerinde yapılması da bölgedeki diplomatik hareketleri işaret etti. Bu kapsamda Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkelerinin Ulaştırma Bakanlarının 9. toplantısı Özbekistan'ın Hiva şehrinde gerçekleştirildi.
Özbekistan Ulaştırma Bakanı Başkanlığındaki toplantıya İran İslam Cumhuriyeti dahil olmak üzere örgüte üye ülkelerden heyetler katıldı. Aslında İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam katılımı konusu bu hükümetler arası işbirliği örgütünün özelliklerinden biri olmaya da devam ediyor. Özbekistan'da düzenlenen Hiva toplantısında ele alınan konular arasında Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler arasında ulaşım ve transit alanında karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesi, ulaşım koridorlarının genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi, ulaşım yolları boyunca fırsatların etkin kullanımı yer aldı.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya'daki gelişmeler isimli sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa.